107. sayfa. 12. Sıradan Adnan Paşa'ya. Sevgili Paşa Babacığım, 19 günden beri senden mektup alamıyordum. Merakımdan çıldırıyordum. Dün telgrafta saatinizi sormak için kasabaya inmiştim. Postanede henüz gelmiş ve daha müvessiye teslim edilmemiş bir mektubunu bulamayayım mı? Sara'nın seni ve annesini nasıl sevdiğini anlaman için 10 dakika o dakikada yanımda bulunmalıydım Paşa Baba. Sevinçten hem ağlıyor hem gülüyordum. Yabancı memurların karşısında çok bir çocuk gibi yaramazlık etmekten kendimi alamıyordum. 10 dakika güneş daha parlak, dünya daha güzel görünüyordu. Annemi göndermeye karar vermişsin baba. Onu bu sene burada alıkoymak muvafık olacaktı. Fakat seni düşündüm Sara diyorsun. Paşa babacığım, ben büyük bir çocukluk ettim. Affet, kendimi bu kadar yalnız bulduğumu senden saklamalıydım. Öteki arkadaşlarım gibi gülüp eğlendiğimi, sevdiklerimi hiç hatırıma getirmediğimi yazmalıydım. O vakit belki annem yanımda alıkoyar, gurbet acısını daha az hissederdim. Ben bu fedakarlığı yapmadım. Fakat ne yapayım Paşa babacığım, ben yalan söyleyemiyorum. Annem binbaşı Kerim'le beraber 15 güne kadar oradan hareket edecekmiş. Bana Kerim Bey'den uzun uza diye bahsediyorsun. Bu Kerim Bey vaktiyle pederi Cevat Paşa ile beraber Beylerbeyi'ndeki yalımıza gelip giden Kerim Bey değil mi? Hayal meyal hatırlıyorum. Ben o vakit pek küçüktüm. O 18-20 yaşlarında bir harbiyeliydi. Senin anlattığına göre bu Kerim Bey fevkalade bir insan. Bir destan kahramanı olmuş. Ahlakı gibi yüzü de çok güzelmiş. İstikbali çok parlak görünüyormuş. Babası ona oldukça mühim bir servet bırakmış. Bu genç erkanı harp zabiti mühim bir vazife ile Avrupa'ya gidiyormuş. Fakat İstanbul'da 2 ay kadar kalacakmış. Pek takdir ettiğim ve sevdiğim bu meslektaş İstanbul'da bize misafir olacak. Hürmet ve rivayette kusur etmezsiniz diyorsun. Paşa babacığım, sen de benim gibi yalan söylemesini bilmiyorsun. Ondan bu kadar uzun boylu bahsedişinden anlıyorum ki beni bu Kerim Bey ile evlendirmeyi iyice aklına koymuşsun. Emrin üzerine Kerim Bey'e çok ikram edeceğim. Fakat zevcesi olacağını hiç ummuyorum. Söylediğin gibi bu Kerim Bey'i de hayal meyal tanıyorum. Sahiden güzel ve zeki bir genç. Fakat ne o tarz güzelliği ne öyle zekayı ben hiç sevmiyorum Paşa Baba. Bilirsin ki çok sade ve sakin bir kızım. Sizin dizinizin dibinde yaşamaktan başka bir emelim yok. İlah ilah ilah. Sara. 13. Sara'dan Nermin'e. 14 gündür vakit bulup da sana mektup yazamadım Nermin. Bu sükutuma sen fena mana veriyor. Homongolos'a karşı mücadelende mağlup oldun. Orduları yenilmeye başlayan milletler resmi tebliğ vermekten utandıkları gibi sen de bana galiba havadis vermekten utanıyorsun diyorsun. Ne gaflet, sen Sarı'yı hala tanımıyorsun. Canavarı bir aya varmadan gazetelerin hezimeti kariyeye dedikleri cinsten bir mağlubiyeti uğratacak İstanbul'u muzaffer geleceğim. Zaten nihayet bu ayın sonunda İstanbul'a dönmem lazım geliyor. Annem 20 güne kadar Erzurum'dan gelmiş olacak. Aman sana bir havadis. Hani benim Beylerbeyi'nde yalıyken Kerim isminde bir flörtüm vardı. Amasya elmaları gibi kıpkırmızı sarılı yuvarlacık bir çocuk. Zavallı mektepte bana sayfa sayfa mektup yazacağım diye derslerini bırakır, sınıf dönerdi. İşte o Kerim Bey ki şimdi parlak bir erkan-ı harp binbaşısıdır. Nasılsa Erzurum'da babamla buluşmuş, beni istemiş, aralarında karar vermişler. Şimdi annemle beraber İstanbul'a geliyor, bize misafir olacakmış. Herhalde bu kış bize birkaç aylık eğlence çıktı. Kerim Bey'e 1,5 sene evvel bir gün Taksim'de tesadüf etmiştim. İlk macerasının tesiri el an geçmemiş olacak ki yanakları, daha doğrusu elmaları yine kızarıp sararmaya başladı. Lakırtılarını şaşırdı. Ayak üzerinde 5-10 dakika konuştuk. Zevcesini, çocuklarını sordum. 7-8 sene evvel evlendiğini fakat zevcesinin 9 ay sonra tifodan öldüğünü söyledi. Aynı suali o da tabi bana sordu. Daha evlenmemiş olduğumu duyunca düşüp bayılıyordu. Binbaşı Bey bir saniye içinde bir izdivaç planı hazırladı. 5 dakika daha konuşsak belki ayak üzerine bir alım satım müzakeresi geçecekti. Fakat ben bir bahane ile hemen ayrıldım. İnsan yaşla mektuple değişmiyor Nermin. Biz nasıl o vakti hafif delişmen kız çocukları kaldıysa Kerim Bey de o vakit ki saf ateşli mektepli kalmış. Her neyse, bu Kerim Bey meselesini konuşmak için daha hayli zaman var. Şimdi yine Homongolos'a dönelim. Evvela sana birkaç postadır mektup yazma işimin hesabını vereyim. Yarın Vesime'nin düğünü var. Düğün telaşı bir yandan, Homongolos muharebesi gayeleri bir yandan, yarım saat boş vakit bulamadım ki sana mektup yazayım Nermin. Bütün hazırlıklar bitti. Düğün yarın, herhalde pek çok eğlenecek, pek çok acayip şeyler göreceğim. Sana evvelce yazmıştım. Her yerde olduğu gibi burada da mütemadi bir eski hayat, yeni hayat mücadelesi var. Yaşlılarla gençler mütemadiyen çarpışıyorlar. Yerine zamanına göre bazen eskiler, bazen de daha nadir olarak yeniler mağlup oluyor. Yarın düğün, herkesin eğlenmesi, memnun olması lazım gelecek bir mütareki günü. Bunun için dayımla yengem iki tarafı da memnun edecek bir tertip buldular. Gündüz yaşlılar ve yerli eşraf aileleri için Alaturka merasim yapılacak. Vesime eski zaman gelinleri gibi teller duvaklar takacak. Koltuklar, kuşaklar, bağlamalar, para serpmeler, dualar. Kim bilir daha neler, hasılı muhteşem bir tarih komedisi seyredeceğiz. Hatta bir aralık düğünün bir kısmında köylü elbiseleri bile giymeyi düşündük. Fakat akşama doğru resmi misafirler çekildi mi meydan bize kalacak. Programın ondan sonraki kısmı tamamıyla alafranga. Artık sabaha kadar neler olacağını Allah bilir. Dayımla yengem programın bu kısmını karışmak istedikçe yok yok bunu da artık bize bırakın diyoruz. Evet, yarın Vesime ile Remzi Bey'in büyük günü. Sevdalılar nihayet bunada eriyorlar. Vesime rüyada meleklere gülümseyen çocuklar gibi masum bir istikrar içinde. Remzi Bey de tabii memnun. 7-8 hafta evvel havuzun yanında dünyada Vesime isminde bir genç kız yaşamasaydı ben aşkın ne olduğunu bilmeyecektim diyen dudaklar mütemadiyen gülüyor. Fakat ne gülüş. Sezdirmeden dikkat ediyordum. Yalnız kaldığı vakit yorucu bir rolü henüz bitirmiş aktör gibi kendini bırakıyor. O yağmur gününden sonra Remzi Bey'e karşı pek ciddi bir vaziyet aldığım için eskisi gibi yanıma yaklaşmaya cesaret edemiyor. Hatta yüzüme bakmaya çekiniyor. Bu sabah bir şey almak için çamaşır odasına girmiştim. Remzi Bey bir tahtı iskemleye çökmüş başına hasta bir çocuk gibi ütü masasının kenarına dayamış buldum. Ayak sesimi işitince birdenbire yeniden fırladı. Masanın tahtasına dayanan alnı kıpkırmızı fakat yüzü sapsarıydı. Korkak bir tebessümle "Yorgunluktan az kaldı uyuyordum Sara Hanım," dedi. Sarhoş gibi sallanarak odadan çıktı. İşte böyle Nermin. Zavallı Remzi Bey herkese karşı şen ve memnun. Fakat benimle yüz yüze geldiği zaman renkten rengi giriyor. Bir çareye acımıyor değilim. Fakat ne yapayım, kendi istedim. Gel gelelim şimdi Homongolos'a. Kadın düşmanıyla hemen her gün görüşüyorum. Müttefiklerim bana dehşetli faydası dokunuyor. Hele küçük Behire öyle ince kurnazlıklarla çalışıyor ki muharebe bittiği zaman bu şeytana muzaffer kadınlık namına bir iftihar madalyası vermeli. Mamavif, şunu da haber vereyim ki müttefiklerimizin adedi şimdi 9'a çıktı. Homongolos ile daima beraber bulunmam için bazı arkadaşların dikkatini cep ediyordu. Bunlardan bir kısmı bende Homongolos'a karşı anlaşılmaz bir temayül uyandığına inanıyorlar. Varsınlar öyle zannetsinler. Yakında iş meydana çıkınca onlar da hakikati anlayacaklar. Fakat az çok zeki olanlar bu ihtimali akıllarına sığdıramıyorlar. Sara mutlaka bir oyun oynuyor diyorlar. Bunların gevezeliğine mani olmak için meseleyi açıkça anlatmak ve onları müttefiklerimizin arasına almaktan güzel çare olamazdı değil mi? Herkes şimdi merakla bu komedyanın neticesini bekliyor. Evvelce de yazdığım gibi düşmana karşı tabiyeyi değiştirdim. Eskiden Homongolos'u hafif tertip bir koketri ile tesir etmeyi düşünüyordum. Gerçi şimdi buna imkansız denilmez. Erkek kalbi granitten bile yapılmış olsa bizim güzel cinsimiz yine onu eritmenin, aşındırmanın yolunu bulabilir. Fakat bunun için zaman lazım. Benim ise nihayet 3 haftadan fazla vaktim kalmadı. Onun için açıktan açığa hücum ediyorum. Homongolos'u sevmeye başlamış gibi görünüyorum. Her gün onu görmek için bir ayrı sebep icat ediyorum. Bu sebeplerden bazıları öyle çocukça şeyler ki homungolos da bunların bir hileden başka bir şey olmadığını anlıyor. O hala eskisi bir küstah ve mütecaviz fakat bazen dalgın dalgın düşünüyor. Müttefiklerimden çok ümit verici raporlar alıyorum. Geçen gün Handal'la konuşuyormuş. Birdenbire Sara Hanım'ın gözlerinde bir hastalık falan mı var diye sormuş. Handan şaşırmış. O gülerek bilmem arkadaşınız bazen pek iğrenç manzaralara adeta zevkle bakıyor. Herhalde çizgileri ve renkleri bizim gibi görmüyor galiba demiş. Homungolos'un iğrenç manzaradan kendini kastettiği aşikar değil mi Nermin? Handan da bunu anlamış. Benim çok garip bir kız olduğumu, bazen er çirkin insanları beğendiğimi söylemiş. Homungolos bu küçük hanım hastadır diyor. Uzaklara bakarak düşünüyormuş. Şu raporu da İsmet Hanım'dan aldım. Aralarında şöyle bir muharevere geçmiş. İsmet Hanım, Sara birkaç seneden beri hastadır. Homungolos, turp gibi kız maşallah. Mamafif bir doktora baktırsın. Bu hastalık daha ziyade asabi bir şey. Zavallı çocuk. Birkaç sene evvel büyük bir ıstıraba uğradı. Dünyaya küstü. Geçmiş olsun, insanlıktır bu. Yarası kapandı fakat izi hala baki. İyi kalpli bir insansınız. Size hakikati söyleyeyim mi? Sara birini seviyordu. Yine mi o masal? Sizin gibi kuvvetli bir insan için sevda bir masal olabilir. Fakat o çok hassas ve mariz bir kızdır. O halde evlenmeliydi Sara Hanım. Yüzüne bakılmayacak kız değil. Hatta zamane erkeklerin ekserisi bu çeşit kızları güçlü kuvvetli kızları tercih etmek garabetini gösterirler. Onun için Sara Hanım'ın sevdiğiyle evlenmesine hiçbir mani olamazdı. Babası bir türlü razı olmadı. Pek fakir filan bir adam mıydı? Hayır, Arap, hem de sıkın ak Arap filan zannetmeyin. Kömür gibi siyah bir zenci. Sara bu adama varamadığı için dünyaya daraldı. Evlenmemeyi azmetti. Daima boynunda taşıdığı madalyonlu onun resmi vardır. Mamavif henüz gençtir. Belki unutur, ihtimal unutmuştur bile. Homungolos kahkahalarla gülüyormuş. Fakat İsmet Hanım bu kahkahaları çok asabi bulduğunu söylüyor. Artık şüphem kalmadı. Sara diyordu. Oltanın iğnesine saplandı. Kaya balığı boş yere çırpınıyor. Mamavif Homungolos'a en müthiş darbeyi küçük behire indirdi. Vakayı anlatayım. Bir gece evvel bütün müttefikler baş başa verip kararlaştırdığımız üzere İsmet Han'ın bahçe kapısının yanındaki kanepede Homungolos'u lakırtıya tutuyormuş. Behire elinde bir küçük madalyon sallayarak bahçede dolaşıyor. Sara ablamı gören var mı diye önüne geleni soruyormuş. İsmet Hanım çocuğu çağırmış. Sara'yı ne yapacaksın demiş. Küçük şeytan masum bir tavırla kapının önünde şu küçük madalyonu buldum. Bir kere galiba Sarı ablamın boynundan görmüştüm. Acaba onun mu diye soracaktım diye cevap vermiş. İsmet Hanım madalyonu alarak muayene etmiş. Evet Sarı'nın demiş. Haydi sen oynamaya git. Ben onu gördüğüm vakit veririm. Çocuk fütursuz bir tavırla sıçrayarak uzaklaşırken İsmet Hanım muammalı bir tebessümle. Garip tesadüf demiş. Sarı bu madalyonu acaba nasıl kaybetti? İçinde sevdiği adamın fotoğrafı var. Madem ki zavallı kızın sırrını size fahş etmiş bulunuyorum. Bari resminizi de göstereyim. İsmet Hanım masum masum madalyoyu açmış. Fakat birdenbire aa diye bir feryat koparmış. Bir gece evvel bir spor mecbuasında homungolosu küçük bir başını kesmiş. Madalyonun içine yerleştirmiş Nermin. İsmet Hanım annemiz güya heyecanla resmi yere tozların içine düşürmüş. Homungolos tabi eğilip almış. Kendi resmini görünce ne hale girdin sana İsmet Hanım'ın ağzından anlatayım. Homungolos kendi resmini görünce taş gibi donup kaldı. Yüzü renkten rengi giriyordu. Kalbinden vurulmuş gibi derin bir nefes aldıktan sonra birdenbire silkenerek ayağa kalktı. Hiç onu bu kadar asabi görmemiştim. Mamavif kendini çabuk topladı. Sesini titremesine meydan vermemek için kahkahayla gülerek ''Bu ne günü şey hanımefendi?'' dedi. O vakit müşfik bir ana tavrı aldım. ''Ziya Bey çok müteessirim. Bu resmi görmemeliydiniz. Fakat oldu.'' dedim. Kendi kendimle mücadele eder gibi kesik kesik söylüyordum. ''Mamavif benim de kabahatim yok. Nereden aklıma gelirdi? Doğrusunu ne saklayayım?'' Gerçi şüphe etmiyor da değildim. Fakat bu derecesi Güya daha fazla söylemek için kendimi sıkıyor, devam etmek için onun sualini bekliyordum. Ama o şimdi bir kaya gibi hissiz ve sakindi. Daha fazla malumat almak için belki merakından ölüyordu. Fakat bir şey söylemiyordu ve söylemeyecekti. Onun için ayrı müşfik anne endişesiyle devam ettin. Evet Ziya Bey, bu garip tabiatlı genç kızın size lakayt olmadığını anlıyordum. Etrafındaki insanları gözü görmüyordu. Sizinle sık sık görüşmek için vesileler buluyordu. Böylece devam ettim. Homongolos başı önünde bir kelime söylemeden beni dinledi nihayet. Evet, bu bir felaket Ziya Bey. Fakat felaket gibi başlayan şeyler bazen saadetle de biter. Ben bunun çok misallerini gördüm. Siz ne dersiniz bu işe Ziya Bey diye sözümü bitirince yavaş yavaş yanımdan kalktı. Bunlar benim aklımın ermediği çocukluklar hanımefendi dedi. Bu küçük hanımın deli olduğu muhakkak. Arattan sonra Homongolos'un resmi. Mamafif. Şunu söylememe müsaade ediniz ki bu küçük hanımın deliliği sarı bir delilik. Affınıza mağruren biraz size de sirayet etmiş efendim. Bana müsaade. Homongolos bana veda ederek sokağa çıktı. Ağır ağır gidiyordu. Fakat öyle dalgın, öyle yorgun bir yürüyüş ki. Sadi bu yürüyüşü görsen Homongolos üzerindeki tesirin derecesini anlarsın Sara. Mamafif Homongolos pek uzağa gidemedi. Behire gizli bir işaretim üzerine bisikletini yakalayarak sokağa çıkmıştı. İsmet Hanım'ın hikayesi burada bitiyor. Kadın düşmanını yakında ayaklarımın altında ezeceğim demekle haksız olmadığımı teslim ediyorsun değil mi Nermin? Evet, pek yakında kadınlığın intikamını alınacak. Kim bilir, belki de yarın gece. Ben bilsen ne kadar sabırsızlanıyorum Nermin. Homongolos mutlaka bana izdivaç teklif edecek. Muzaffer bir kahkaha atacağım. Bu muvaffakiyet hayatımın en kıymetli bir hatırası olacak. İlah ilah Sara. 14. Sara'dan Nermin'e. Nermin'ciğim, düğün yorgunluğu beni hasta düşürdü. 3 gün yatakta kaldım. Bunun için sana mektup da yazamadım. Tabii mazur görürsün. Buna mukabil sana pek sevinecek bir haber vereyim. Nihayet 10 güne kadar İstanbul'dayım. Vesime ile Remzi Bey 4 günden beri evlenmiş bulunuyorlar. Binaenaleyh daha uzun müddet burada oturmak için sebep kalmıyor. Hatta daha doğrusu söylemek lazım gelirse bir ayak evvel İstanbul'a dönmem için bir vicdan vazifesi şekline girdi. Fakat ne yapayım ki işlemin bir haftadan evvel bitmesine imkan yok. Beni hemen buradan kaçmaya mecbur eden sebebi söyleyeyim. Remzi Bey mesut değil. Esimi isminde bir genç kız dünyaya gelmemiş olsaydı bu çocuk aşkı tanıyamayacaktı değil mi? Binaenaleyh Vesime ile evlendiği gün onu saadetten öldürecek bir gün olacaktı. Düğün günü gözümle gördüm. Remzi Bey hakikaten ölüyordu. Fakat ne yazık ki saadetten değil. Dayımın damadı o gün sevdiği genç kızla evlenen mesut bir genç değildi. Bir cenaze merasimi için siyah elbiseler giymiş zavallı bir adamdı. Yüzü ceketinin yakasındaki beyaz gül gibi renksizdi. Nikahtan sonra tebrik için elini sıktım. Bir humma hastası gibi ateşler içinde yanan bu el titriyordu. O kadar ki büyük kardeşi dünyada yaban ördeği avından başka bir şey dikkat etmesine imkan olmayan o hissiz adam bile farkında oldu. Ne oldu Remzi? Sende bir tuhaflık var dedi. Dayımın damadı halinden utanmış gibi şiddetle başını kaldırdı. Renksiz dudaklarıyla gülmeye çalışarak saadetin fazlası da bazen elem gibi, ümitsizlik gibi insanı hasta eder dedi. Evet, o gün bir çare Remzi Bey ile sevgili bir ölüsünün henüz gömüldüğünü görmüş bir insan hali vardı. Bütün yesini gözlerinde toplamış, derin derin bana bakıyordu. Bir kelime söylesem çocuk gibi ağlayacağını hissediyordum. Ne kadar yumuşak yürekli bir kız olduğumu bilirsin Nermin. Benim kalbim de parça parça oluyordu. Bu felakete sırf kendi ihtiyatsızlığının, sırf kendi budala gururunun sebep olduğunu biliyordum. Ben pek fazla kabahatli olmadığımı eminim. Fakat söyledim ya, zayıf kalpli bir kızım. Bir insanın karşımda ıstırap çektiğini görmeye tahammülüm yok. Zavallının bu kadar mustarip olacağını bilseydim o küçük intikamdan da vazgeçerdim. Vesime'ye gelince kocasındaki fevkaladeliği görerek de o da üzülüyor. Fakat hakiki sebebi anlamıyor. Zavallı Remzi hasta. Hastalık da öyle fena bir zamana tesadüf etti ki diyor. Anlıyorsun ya Nermin. Çocukların saadeti için benim mutlaka buradan ayrılmam, aralarından çıkıp gitmem lazım. Remzi Bey beni karşısında gördükçe iyi olmayacak. Vesimeciğinin saadeti için değil, İstanbul'a dönmek, iki evli bir köye bile gitmeye razıyım. Fakat ne çare ki? Evvelce de söylediğim gibi işlerimizi henüz bitiremedim. Homongoz hainin gerçi süngüsü düştü fakat ağın içinde çırpınan bir deniz canavarı gibi hala mukavemet ediyor. Mamavif çoğu gitti, azı kaldı Nermin. Vakaları sırayla anlatayım. Düğün programını evvelce yazmıştım. Gündüz Alaturka bir nikah oldu, dualar okundu, şerbetler içildi. Kasabanın bütün ihtiyarları, bütün ağırbaşları hazırdı. Vesime tel duvak taktı. Biz kapalı elbiseler giydik, başörtüler örttük. Gül suyu ve amber kokularıyla dolan köşkte öyle ruhani bir hava vardı ki kendimi adeta cenaze evinde hissettim. Hicaz'da yahut cehennemde zannettim. Merasime kasabanın ihtiyarlarıyla beraber gökyüzünün melekleri de iştirak etmişti diyebilirim. Ortalık kararırken Alaturka davetler akşam yemeği yediler ve dualar, senalarla köşkten ayrılıp gittiler. Bu birinci perde. Gelelim şimdi akşamdan sonra açılan ikinci perdeye. Dekor tamamıyla değişmiş. Gündüz gül suyu ve amber kokuları içinde kanat çırpan meleklerin havası şimdi caz bant fırtınasıyla alt üst oluyordu. Gündüz hava bir parça bulanıktı. Ara sıra sert bir sonbahar rüzgarı esiyor. Ufukta siyah bulutlar dolaşıyordu. Gece programımızın bozulacak diye ödümüz kopmuştu. Fakat akşama doğru rüzgar dağıldı. En sakin ve ılık bir yaz gecesi başladı. Kendi kendime bu güzel gecenin seyri ihtimal kadın düşmanı mağlup olmuş görecek diye düşünüyordum. Dayım ve yengem de yaşlılar günün yorgunluğundan bitap düşmüşlerdi. Bir kısmı erkeklerden odalarına çekildiler. Bir kısmı gerçi daha ortada dolaşıyordu fakat hayaletler heyularla gibiydi. Gözlerin önünde köşkü ateşe versek yapmayın diyecek halleri yoktu. Şu halde meydan tamamıyla bizlere kalıyordu. Bu gece eğlenmesinde kadın erkek 50 kişiden fazlaydık. Bahçenin hemen bütün ağaçları fenerlerle donanmıştı. Mütemadiyen homongoz ile meşgul olduğum için bir şeye dikkat edemiyordum. Fakat etrafın hali görülecek şeydi. Ne vakalar ne maceralar. Vesime ile Remzi Bey bu mesut geceyi 6 gencin saadetine vesile oldu. Yani 3 kızla 3 erkek o gece tanıştı, anlaştı ve nişanlandı. 3 çiftten biri esasen sevişiyordu ama maddi müşküller karşısında bir türlü resmen nişanlanmaya cesaret edemiyordu. Fakat gece güzeldi. Davetler, içki, çalgı, dans ile sarhoştu. Zihinlerde düşünmek kabiliyeti kalmamıştı. Sinirler sert bir rüzgara karşı bırakılan bir gitarın gergin telleri gibi boğuk, tatlı ihtisaslara gark olmuştu. Bu dakikalarda insan hayatı öyle güzel ve kolay görür ki istesek bir işaretle, bir bakışta gökyüzünün bir yıldızını ayağımıza düşüreceğimizi zannederiz. Her şey bu kadar kolayken bazı insanların bedbaht olması bize muamma gibi görünür. İnsan böyle dakikalarda niye cesaret edemez Nermin? Kim bilir ne kadar zamandan beri ıstırap çeken bu cesaretsiz çocuklar bu tesirler altında çabucak kararlarını verdiler. Artık küçük sırlarını etraftan saklamaya bile lüzum görmüyorlardı. Eminim ki onlar bu saatte evlenmek, mesut olmak için gençlik, bir parça sevda, bir avuç berrak çeşme suyu kafidir sanıyorlardı. İkinci çift, sporcunun uzun boylu reisiyle yerli zenginlerden birinin İstanbul'da Amerikan Koleji'ne çıkmış kızıydı. Sporcunun çok uzun boylu ve zayıf olması karşı küçük hanımın da fazla kısa boylu ve tombul olmasından başka hiç birbirlerine uymayan cihetleri yok. Mamafif o gençliğe hangimiz evlensek yanında cüce gibi kalacaktık. Temenni edelim ki ömürleri damat beyin boyu gibi uzun, saadetli nişanlı hanımın vücudu kadar dolgun olsun. Üçüncü çift mahkeme reisinin kızıyla kasabanın belediye doktorudur. O kadar kapalı büyütülmüş bir kız ki hasta olduğu zaman babası doktora bile götürmezmiş. Adamcağızın hulusuna bakın ki çocuğu evlendikten sonra yabancı doktor görmeyecek. Amcamla yengem zavallı kızı o gece babasına izin alıncaya kadar aklı karayı seçmişlerdi. Reis Bey çocuğunun düğününü köşkün bir penceresinden seyretmesi şartıyla razı olmuş. Rica ederim, bulunduğu odada lamba yanmasın, dışarıdan gören olur. Gerçi ben Deniz bu hayata muarız değilsem de diye ısrar etmiştim. Sabahleyin dayımla yengem bu ağzı süt kokan masum kızın birkaç saat içinde nişanlandığını haber alınca şaşırdılar. Zavallının korkudan dudakları çatladı. Öyle ya, Reis Bey bu işin tekmil mesuliyetini onların üstüne yıkacak. İki günden beri kasaba bu meseleyle meşgul. Reis Bey'in daha bir şeyden haberi yok. Mahkemede başkalarına ait ikfal davalarıyla uğraşıp duruyor. Şimdi doktorun annesi resmen görücü gidecek ve Reis Bey'den Allah'ın emriyle kızını isteyecek. Peder efendi bir aksilik çıkarırsa felaket. Saat 2:30'a doğru davetler yorgun düştü. O vakit süpe başladı. Bu süpe için yepyeni bir şey düşünmüştük. Ağaçların altına ikişer kişilik masalar hazırlamıştık. Her birinin üstlerinde dala bir ayrı fener asılsın, mini mini sofracıklar. Büyüklere evvelden haber vereydik muhakkak mani olurlardı. Fakat gece eğlencenin tertip heyeti bir Erkan Harbiye dairesi gibi gizli çalışmıştı. Bu buluş sayesinde herkes istediğiyle baş başa yemek yiyecek, istediği gibi konuşabilecekti. Zaten o nişanlanmalar filan da asıl bu sayede oldu ya. Mamafif programı tabii ki düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Mesela aramızdaki evliler ve nişanlar birer tabii çift teşkil ediyorlardı. Fakat ya ötekiler, onları kim ayıracaktı? Bazı kadınlar ve erkekler vardı ki birbirlerine sempati olduğu görülüyordu. Fakat onları aynı masaya ayırmak işi açığa vurmak demekti. Ve herhalde çok ayıp bir hareketti. Herkesi kendi keyfine bırakmak da doğru olamazdı. Çünkü hiçbir erkek istediği davete cesaret edemeyecek, kimse küçük kalp ısrarını meydan çıkarmaya razı olmayacaktı. Bu vaziyet karşısında elimiz kolumuz bağlanmış bulunuyordu. Tertip heyetindeki arkadaşlarım bana ucuma başladılar. Bu icadı sen çıkardın sana. Haydi bakalım ayıklı pirincin taşını diyorlardı. Evet, bu icat benim başımdan çıkmıştı. Sebep de aşikar. Homongolos'la baş başa kalmak, düşmanın en zayıf saatinde ani bir hücum yapmak. Fakat bu son vaziyet karşısında planı feci surette alt üst oluyordu. Bu müşkül dakikada ortada bir kura sözü atıldı. Evli ve nişanlı olmayanlar kura ile sofralara tevzi edilsin. Bu buluş pek parlak bir şey değildi. Birçok kimselerin gizli emellerini kırıyordu. Fakat davayı halletmek için bundan başka çare yoktu. Mamavif bu kura usulünün bazı hoş teselliye de vardı. Mesela kadın erkek herkes şansını denemiş olacaktı. Sonra mini mini hileler yapmak, bu bir saatlik flörtü kendi alnının teriyle hak etmek de mümkündü. Nitekim bir parça gözü açık olanlar hep öyle yaptılar. Homongolos'la bir sofraya düşmekten ümidini kesmiştim. Mamavif, kadınlık namını açtığım bu ulvi mücadelede belki Allah bana yardım eder diyordum. Kur'an'ın şekline gelince sporcularından biri garip bir usul teklif etti. Erkeklerden her biri bir kağıt parçasının üstüne bir numara yazacak. Hanımlar sayım kaç diye soracaktı. Böylece herkes bir adet söyleyecek. Biri mesela 5, öteki 8, öteki 3 diyecekti. Kavalyenin kağıdında mesela 3 yazılı ise 3 diyen hanımın kağıdını verecek ve sofrasına davet edecekti. Nasıl? Canti bir kura değil mi? Gözlerde gizli bir sevinç parladı. Hileye bundan daha ziyade müsait bir usul bulunamazdı. Erkekler yazacakları numarayı istedikleri hanıma gizli bir işaret yahut bir kelimeyle anlatıyorlardı. Gerçi bunun böyle olduğunu herkes biliyordu. Fakat ne çıkar? Zevahir kurtuluyordu. Kadınlar arasında en müşkül mevkide kalan bendim. Homongolos bir türlü bu kurnazlığa fark etmiyor, bana yazacağı numarayı söylemiyordu. Yanına yaklaştım. Ziya Bey, birçok kimselerle bazı adetlerin uğurlu, bazı adetlerin uğursuz olduğuna dair bir iltikat ya vardır. Sizin uğurlu saydığınız bir adet var mıdır? O biraz müstehsi cevap verdi. Tabii, o adet nedir? Homongolos, hangi numara yazacağını bundan da daha açık soramazdın değil mi? Aptal ne cevap verdi bilir misin? Söyler miyim? Ben onu şimdi kağıda yazacağım. Şansımı deneyeceğim. O dakikada bütün ümidim kesilmişti. Kendi kendime muharebeyi kaybettim. Arkadaşlarıma rezil olacağım dedim. Kura şakalar kahkahalar arasında devam ediyor. Çiftler birer birer masalarına dağılıyordu. Geriye 10-12 kişi kalmıştı. Homongolos cebinden sigara paketini çıkardı. Arkasında bir numara yazdı. Sayım kaç? Allah'tan başka kimseden ümidim kalmamıştı. Yanımdaki 7 dedi. Ben 8 dedim. Seri tamam olduktan sonra homongos rakamını gösterdi. 8. Hakikaten sevdiğim bir insanla bir araya düşsem bu kadar sevinemezdim Sinemin. Bahçe duvarının kenarındaki uzakta bir masada doğru yürümeye başladık. Homongolos kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi. Zavallı Sara Hanım dedi. Amma berbat şansınız varmış. Soframızın üstüne asılmış feneri yüzüme kaldırarak onu gülümsedim. Niçin böyle söylüyorsunuz Ziya Bey? Şansımın beni ne kadar sevindirdiğini halim size göstermiyor mu? Homongolos gözlerini yüzüme kaldırıp indirdi. Hafif bir hüzünle. Nezaketinize çok teşekkür ederim Sara Hanım dedi. Muharebenin en heyecanlı kısmı başlamıştı. Zafer bir saatlik süper esnasında göstereceğim gayret ve mahareti tabii kalıyordu. Caz band durmuştu. Müzik hafif tatlı masum parçalar çalıyordu. Bu yorgunluk saatinde musikin ona benden daha güzel şeyler ilham vereceğini düşünerek susuyordum. Tahminimden aldanmamıştım. Homongolos'un ilk mağlubiyet alametleri yavaş yavaş görünmeye başlıyordu. Fakat beyhude. Bu ses, bu tavırlar hüzün ve heyecanları gizlemeye uğraşan zayıf insanların sesi ve tavırlarıydı. Bizden 8-10 adım uzaktaki masadan hafif boğuk hışkırıklar geliyordu. Bu belki bu zaaf ve rikkat saatinde ilk itirafın ağlattığı bir genç kızdı. Kim bilir bu dakikada ne derin bir saadet duyuyordu. Ben hiçbir zaman bu iptidai sadelikte kalbimi kimseye açmamıştım, verememiştim. Bu hafif ağlayışı homongolosu eşitti. Başını eğdi. Yavaşça gülerek alaya başladı. Galiba güzel bir opera komik sahnesi. Sporcu cümlesini bitiremedi. Çünkü gözlerinde iki büyük yaş damlası görmüştü. Sara Hanım, siz de mi ağlıyorsunuz? Evet, saklamıyorsunuz da. Sebep yok. Madem ki öyle hissediyorum, riyakarlığa ne lüzum var? Sara Hanım, niçin devam etmiyorsunuz? Hiç. Yani ben sizin ağlamınıza sebep göremiyordum da. Kim bilir ona ne güzel şeyler söylüyorlar. Siz çocuksunuz Sara Hanım. Evet Nermin, gözümdeki iki damlayı daha başka yaşlar takip ediyordu. Ağlıyordum. Hem bu gözyaşı yalan değildi. Belki yorgunluk, belki bir sinir buhranı, belki yerini ve sebebini tayin edemediğim bir elem. Hatta ihtimal bu saadetinden ağlayan genç kıza karşı duyduğum büyük kıskançlık. Fakat ağlayışımın sebebi ne olursa olsun bu tam zamanında akan gözyaşları çok işime yaradı. Homongolos şimdi bambaşka bir adamdı. Küçük bir kardeşinin çocukça bir elemine gülen fakat bir hüzün ve rikkat da duymaktan kendini alamayan bir ağabey gibi beni teselli ediyordu. Sara Hanım, siz çocuksunuz. İsterseniz aynı şeyi kim size söylemez. Sadece bu gece talihiniz biraz aksi düştü. Kural sizi benim masama düşürdü. Pardon Sara Hanım. Küstah homongolos benden af ister gibi boynunu büküyordu. Katil zafer dakikası belki gelmişti. Onun son mukavemetini kıracak bir hücuma hazırlanıyordum. Fakat akla gelmez bir aksilik oldu. Arkamızdaki masada bir karı koca kavgası çıkmıştı. Evvela hafif perdeden bir münakaşayla başlayan bu dava yavaş yavaş büyüyor, sesler derece derece yükseliyordu. Homongolos yeniden fırlayarak aman rezalet çıkaracak dedi ve onların masasına doğru koştu. Erkek sporcunun pek yakından tanıdığı bir arkadaşıydı. Onun için bu aile davasının karışmasından pek mahsur yoktu. Zaten kavga da hiç yoktan çıkmıştı. Zevç, sarhoşlukla münasebetsiz bir şey söylemiş. Hey gidi talih, hey nereye gitsem seninle baş başa kalacağım. Ah hanım demiş. Bu söz kocasından daha az sarhoş olmayan zevcinin fena halde sinirlerini bozdu. Dokunmuş. Zavallı kadın vücudunu baştan başa titrelemeler içinde çarpınıp çırpınıyor. Elbisesini parçalayarak gibi hareketler yapıyor. Bağırmamak için ıslık çalar gibi sesle. Git istemiyorum. Madem ki sen beni istemiyorsun ben de seni istemiyorum. Şimdi haykıracağım diyordu. Büyük bir rezalet çıkmak üzereydi. Homongolos buna hemen bir çare buldu. Hanımefendinin üstüne varma. Haklı. Arzularını yerine getirmek gayet kolay. Becaiş ederiz. Sen Sara Hanım'la yemeğe devam edersin. Ben hanımefendiye arkadaşlık etmeye şerefini kazanmış olurum. Zavallı kadın neye uğradığını şaşırmıştı. Yan gözle bana bakıyor. Kocasının benim masama geçmesini canı sıkılıyordu. Fakat inadından da dönemiyordu. Bana gelince ben ondan daha acınacak bir haldeydim. Düşmanımı en nazik yerinden yakalamıştım. Onu zelil ve mağlup Bir halde yere sermek üzereydim. Hain homongolos bu sefer de elimden kurtuluyordu. Nermin bu dakikada beni bıçakla keseler bir damla kanım çıkmazdı. Fakat naçar razı olmak hem de güler yüzle razı olmak lazım geldi. Yeni arkadaşım eski bir ayaş olduğu yüzünden belliydi. Sarhoşluğuna rağmen kendini iyi idare ediyordu. Homongolos'tan kalan sandalyeye oturacağı zaman kar yüzünden lütuf diye işte buna derler hanımefendi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerine akıl ermez dedim. Bu sözleriyle ve manidar gülüşleriyle benimle yalnız kaldığını ne kadar memnun olduğunu göstermek istiyordu. Herhalde konuşulmayacak bir insan değildi. Fakat çok asabiydim. Evvela neşeli görmek istedim. Mümkün olmadı. Bu aklı gelmez vakay bilhassa Homongolos'un muamelesini hazmedemiyordum. Bizimki benden aklınca intikam aldı öyle mi? Haliki Zülcelal keşke her günahkara böyle mücazat verse diye latifelere başlayan bu zata karşı ciddi bir tavır aldım. Beyefendi, zevceniz hanımefendi fazlası bir. Ziya Bey bu icadı herhalde aradaki kırgınlığı izale edecek bir şey değil. Hatta bilakis onun için süpeyi mümkün olduğu kadar çabuk bitirelim. Sesim o kadar vakur, tavırlarım o kadar katiydi ki zavallı sarhoş itiraza cesaret edemedi. Sükut içinde yemeği bitirdik sonra ayağa kalktım. Zevcenizin hiddeti bir dereceye kadar geçmiş olacak. Müsaade ederseniz sizi barıştırmak zevk ve şerefi benim olsun. Bir çare hocasına teslime götürülen bir mektep kaçağı gibi peşine taktım, zevcesinin yanına götürdüm. Kadıncağız belki eskisinden daha fazlası biriydi. Fakat kocasının benimle yalnız kalmasından fazla ürkmüştü. Bu korku onu hiddetini unutturuyordu. Nazik ricalarıma mukavemet edemedi. Sırf benim hatırım için, sırf bu gecenin neşesini bozmamak için bu fedakarlığa razı olduğunu söyleyerek kocasını kabul etti. Onlar yavaş yavaş münakaşa ederek uzaklaştılar. Biraz sonra yine bir fırtınanın patlak vereceği muhakkaktı. Fakat bizden uzaklığı ne isterlerse onu yapsınlar. Homongolos ile yalnız kalıyorduk. Son vakanın arttığı bir şiddet ve asabiyetle onun hücuma hazırlandım. Sizden bunu mu beklerdim Ziya Bey? Niçin efendim? Ne olmuş efendim? Beni bıraktınız, bana hakaret ettiniz. Estağfurullah, öyle icap etti de tehlikeyi görmediniz mi? Ben mahzun bir titizlikle. Bizim nemize lazımdı dedim. Bize neydi? Bu gece ne kadar memnundum. Sara Hanım, izam ediyorsunuz. Benim ne kabahatim oldu ki? Bunu siz teklif ettiniz. Başkaları bile söylese razı olmayacaktınız. Ben Sara'ya söz verdim. Onu bırakamam diyecektiniz. Halbuki beni isteyerek bırakıp gittiniz. Gözlerim tekrar dolmaya başlıyordu. Homongolos başını önüne eğdi. Acı bir tebessümle. Biliyorsunuz ki kibar meclislerden bahusuz kadınlı meclislerden daima uzak kalmış kaba saba bir kır adamıyım dedi. Benim kusuruma bakılır mı Sara Hanım? Bu ses, bu tavır yeniden ümitlerimi canlandırdı Nermin. Evvelkinden daha mahzun bir eda ile boynumu büktüm. Bu sırf bir nezaket meselesi olmuş olsaydı çok kolay anlaşılırdı. Fakat gönlünüz öyle istedi. Sara'dan uzaklaşmak istediniz. Ben asıl bunun için mahzun oluyorum. Homongolos önüne bakar sükut ediyordu. Ben de devam ettim. Artık çok iyi arkadaş olduk sanıyoruz ve seviniyordum. Hatta bu bana biraz da gurur veriyordu. Beni bütün arkadaşlarımdan ayırmıştınız. Hepsinden fazla ehemmiyet veriyordunuz. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Artık beni İstanbul'dan çağırıyorlar. 2-3 güne kadar buraları bırakıp gitmem lazım. Paşa babamın emrinden çıkamam. Bu süpe bir nevi veda olacaktı Ziya Bey. Gitmeniz bu kadar yakın mı Sara Hanım? 3-4 gün sonra. 3-4 gün sonra mı? Demek bu kadar yakın. Başını yanına çevirmiş karanlığa bakarak düşünüyordu. Daima söyledim ya Ziya Bey. Ben duygularımı saklamasını hiç bilmeyen bir kızım. Siz çok tabii ve kuvvetli bir insansınız. Etrafınızdakilere hiç benzemiyorsunuz. Süpe başladığı zaman içimde mümhem ümitler vardı. Belki bu güzel gece bize güzel bir fikir ilham edecek. Ziya Bey ile büsbütün ayrılmamak için bir çare bulacağız diyordum. Sara Hanım. Bu Sara Hanım boğuk bir feryat gibi ağzından çıkmıştı. Cevap vermedim. Daha zayıf bir sesle devam etti. Sara Hanım. Gözlerimde yaşlarla ona döndüm. Fakat o şimdi başını önüne eğmişti. Müsaadenizle rica edecektim de çok yorgun. Deminki kabalığım için tekrar pardon. Elimi uzattım. Parmaklarımı tuttu, dudaklarına götürmek ister gibi bir hareket yaptı, sonra tekrar bıraktı. Bir şey söylemeden ağır ağır uzaklaşıp gitti. Sevinçten çıldırmış gibiydim. Artık şüphem kalmamıştı. Şimdi aklınca benden kaçan homongolosun bir iki gün sonra döneceği muhakkaktı. Mutlaka ayaklarımı kapanacaktı. İşte o zaman zafer öyle şey ki muharebe meydanlarında bu emel için birbirimizin boğazlayanlara adeta hak veriyorum Nermin. Evet, kadın düşmanı artık mağluptu. Son dakikada elimi tutarken titreyen parmakları can çekişen hastaların eli gibi soğuktu. Sabah oluyordu. Misafirlerin kimi evlerine gitmiş, kimi köşkte, bahçede sandalyenin üstünde uyuyakalmış yahut sızmıştı. Mamafif, bu başlayan taze sabahla beraber yeniden kuvvet bulan 8-10 çılgın genç hala bahçenin bir köşesinde dans ediyordu. Yorgun odama çıkarken bir balkonda Remzi Bey'i gördüm. Bahtiyar Zevç, sevdanın ne demek olduğunu kendisine öğreten genç zevcesini bu ilk gecesinde yalnız bırakmış, sabahın alacakaranlığında sigara içerek balkonda dolaşıyordu. İlah ilah, Sara. 15. Sara'dan Nermin'e. Kardeşim Nermin, sana feci bir havadisim var. Homongolos dün feci bir kaza neticesinde vefat etti. Arkadaşları zavallıyı bu sabah kasabanın mezarlığına gömdüler. Bu hayat ve sıhhatle dolu adam için ölüm öyle uzak görünüyordu ki hala bu faciaya içim inanmıyor. Biraz evvel Handan'la beraber arabayı hazırlattık. Homongolos'un mezarına gittik. Henüz kurumamış toprağın üzerine 3-5 çiçek bıraktık. Bu adam gerçi düşmanımızdı. Fakat ölümle öç alınmaz değil mi? Ben onun sadece gururunu kırmak istiyordum. Bir çarenin önündeki toprak yığının altında aciz ve müdafasız yattığını düşündükçe ona bile pişman oldum. Ne yapayım Nermin? Ben zayıf kalpli bir kızım. Handan çok müteessirdi. Dikkatli yüzüme bakarak bu ölüme hala içimden inanmak gelmiyor dedi. Homongolos o demir gibi kollarıyla toprakları silkip atacak. Bizim teessürümüzle alay etmeye başlayacak sanıyorum. Bir gece kendisini bostan kuyusuna atarak benimle eğlenmesini hatırladım. Bu vaka o vakit beni hiddetten çıldırtmıştı. Fakat şimdi artık gözyaşlarımı zapt edemiyordum. Ölüm öyle bir şey ki insanı en büyük düşmanlarıyla bile barıştırıyor. Düğün gecesi benden ayrılacağı vakit söylediği son sözleri hatırladım. Ben de ona aynı şeyleri tekrar ettim. Müsaadenizi rica edeceğim Homongolos. Sana küçük bir fenalık edecektim. Vakit kalmadı. Maaf. Bu fena niyetim için yine senden af diliyorum. Pardon Homongolos. Kaza hakkında sana bir parça tafsilat vereyim Nermin. Homongolos düğün gecesinden sonra bir daha görünmemişti. Bir kere bir öğle vakti motosikletiyle karşı yoldan geçiyordu. Eliyle uzaktan selam verdi fakat bize uğramadı. Günler geçtikçe hayretim artıyordu arkadaşlarıma. Homongolos da bana karşı derin bir zaaf uyanmıştı. Sonra onu çok ümit verecek sözler söyledim. Mutlaka dönmesi lazımdı diyordum. Müttefikliğimin ümidi kırılmıştı. O belki bir şeydi Sara. Senin uğraşman beyhudeydi. Onun kaya gibi hissiz bir kalbi olduğunu evvelden söylemişler miydi? Mamafif eski bir kurt olan İsmet Hanım hala ümidini kestiremiyordu. Ben Behire ile beraber kampa gideceğim diyordum. Onunla konuşacağım. Senin namına ısrarla davet edeceğim. Hatta onun tarafından bir izdivaç teklifi olursa senin reddetmeyeceğini anlatacak şeyler söyleyeceğim. Homongolos mutlaka gelecek. İsmet Hanım dediğimi yaptı. Behire'yi yanına alıp bir bahaneyle kampa gitti. Kendi anlatışına göre vazifesini çok maharetle yapmış. Homongolos ertesi sabah geleceğine dair söz vermiş. Fakat ertesi sabah, ah Nermin, şu dünyada bir bitip tükenmez aksilikler dünyasıdır. Civarda manevra yapmaya gelmiş bir piyade alayı var. Zabitler bir spor eğlencesi tertip etmişler. Futbol oynayacak, nişan atılacak, at koşturulacak, daha bilmem neler yapılacakmış. Ayrıca bir de motosiklet yarışı düşünmüşler. Buna iki zabit ile iki sivil iştirak edecekmiş. Sabahleyin Homongolos da bu müsabakaya girmeye karar vermiş. Öğleye doğru küçük bir pusulasını aldım. Mesleğe ait bir iş çıktı. Maalesef yalancı çıkıyorum, gelemiyorum. Belki inşallah yarın diyordu. Homongolos bir kere daha bizi aldatmıştı. Öyle hiddetlendim ki adeta hasta oldum. Birkaç saat sonra ölüm haberini alıyordum. Yolun bir dönemi içinde motosikletini çevirememiş bir uçuruma düşüp parçalanmış. Öyle feci bir ölüm ki tafsilatını dinlemeye kendimce kuvvet bulamadım. Ah o Mongolos! Sen yine kalpsizliğini kurban gittin. Sabırsızlıkla yolunu bekleyen saraya şiirsiz bir spor müsabakasını tercih etmeseydin böyle mi olacaktı? Belki biraz gururun incinecekti. Fakat bu sonbahar gününün güzel güneşi altında yaşamaya devam edecektin. İlah ilah ilah Sara.